بسم الله الرحمن الرحيم. Peygamberimiz zamanında hadislerin yazılması, tedvin edilmesi diye bir olay var mıydı, yok muydu? Ciddi manada böyle bir şeyin olmadığını görüyoruz. Yani Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem kendi hayattayken benden bir şey yazmayın dediğine dair rivayetler var. Yazmış olanlar da imha etsinler buyuruyor. Sahabe-i kiram Kur'an'ı yazıyor, hadisleri yazmıyor, ezberliyor, birbirlerine aktarıyorlar ama yazmıyorlardı. Efendimiz de bu hususta yazın demediği gibi, hatta yazmayın da demiş bazı rivayetlerde. Ondan dolayı sahabe de yazmıyor. Evvelki ümmetlerin bundan dolayı helak olduklarına dair, yani kitaplarını bırakıp başka yazıların, başka kitapların peşine düştükleri, bundan dolayı da helak oldukları na dair bazı rivayetler de olunca, Efendimiz'den böyle ifadeler çıkınca sahabeden birçokları yazmaktan kaçınmışlardır. Efendimiz'in bu engellenmesinin sebebi nedir? Kur'an'la karışır korkusu. Çünkü henüz daha sahabe-i kiram Kur'an ile hadisin farkını daha yeni yeni anlayacaklar. Ondan dolayı Efendimiz de yani karıştırırlar diye korkuyor. Kur'an ile hadisi karıştırıp yazarlar. O korkudan dolayı müsaade etmiyor. Ama daha sonra sahabe artık Kur'an'ı hadisi farkını anlayınca Efendimiz müsaade etmiştir. Genellikle yazmıyorlardı yine de. Çünkü zaten biliyorlardı. Ve tabi eskiden böyle şimdiki gibi kalemler, defterler de olmadığı için yazmak da kolay değildi aynı zamanda. Çünkü yanında taşıması çok zor yani. O kocaman kocaman deri parçalarını. Şimdiki gibi böyle küçük böyle not defterleri yok cebinde. Güzel güzel yazı yazan kalemleri yok. Onu yazması için koca bir kalem, mürekkep vesaire bir yerden bulacak falan filan, bayağı zor bir iş. Onun için de çoğunlukla kafalarına yazıyorlardı. Zaten sahaben hafızası da meşhurdur. Arap'ta hafıza meşhurdu. Çünkü Araplar binlerce beyit ezberlerlerdi. Kur'an-ı Kerim'i de ezberleyebiliyorlardı. Hadisleri de dolayısıyla ezberleyebiliyorlardı. Onun için yazmaya da çok lüzum görmüyorlardı. Ve de Efendimizin de o ilk zamanlarda sahabe Kur'an'la hadisin daha farkını tam anlamamışken, o ilk zamanlarda Allah Resulü'nün böyle engellemesi, yazmayın demiş olması, Kur'an'dan başka bir şey benden yazmış olan varsa onu imha etsin buyurması, bunlar sahabeyi yani bu işi yapmaktan men ediyor dediğim sebepten dolayı. Ama tabii daha sonraları bu durum değişmiştir. Yani Allah Resulü daha sonra müsaade etmiştir. Çünkü قَيِّدُ الْعِلْمَ بِالْكِتَابِ hadisinde de ifade olunduğu gibi, ilmi yani hadisleri yazmakla tespit edin, kaydedin, koruyun, muhafaza edin buyurmuştur. Bundan dolayı Allah Resulü bu böyle ifade ettikten sonra yazanlar yazmaya başlamışlardır. Bazı yani sahabeden bazılarına özel izin verdiğini de biliyoruz yani. Bazı kimselere özel izin vermiştir. Dolayısıyla bu hususta bir nesih olduğu da söylenmektedir. Yani Allah Resulü önce müsaade etmemiş, ondan sonra müsaade etmiş olunca burada bir nesih vardır diyenler de olmuştur. Yani son hüküm yazabilirsiniz tarzındadır. Önceki hükmü nesh etmiştir diyenler olduğu gibi burada bir nesih görmeyenler, ama Allah Resulü o zaman aslında yazılmasına müsaade etmediğinden değil de bazı kimselere müsaade etmemiş, yazısı iyi olmayan, iyi anlayamayacak durumda olan, hıfzı iyi olmayan, yazısı iyi olmayan, farklı kelimelerle yazmasından korktuğu kişilere müsaade etmemiş ya da ayetle hadisi karıştıracak olan kimselere müsaade etmemiş. Fakat daha sonraki müsaadesi ise karıştırmayacak olan kimselere olan müsaadesidir. Yazısı düzgün olan kimselere olan müsaadesidir. Böyle anlarsak o zaman bir nesih söz konusu değildir. Yani Allah Resulü aslında önceden de tamamen yasaklamış değil, bazı kimseler yasaklamış. Sonradan izin verdiğinde de tamamen herkese, yazısı kötü olan, yazmayı bilmeyen, yanlış yazacak olanlara da müsaade etmiş yine değil, ama yazabilecek olanlara müsaade etmiştir. Ve böyle diyenler de olmuştur. Yani nesih var veya yok, sonuçta Allah Resulü müsaade etmiştir. Yani yazmayı bilenlere, düzgün yazabilecek olanlara, saptırmayacak olanlara, kelimelerin farkını anlayabilenlere müsaade etmiştir. Mesela Allah Resulü Abdullah İbni Amr'a müsaade ediyor. Neden? Çünkü bu şahıs Süryanice ve Arapçayı biliyordu ve yazabiliyordu. Doğru yazacağının emin olduğu kimselere müsaade ediyordu. Hatta mesela birisi geldi peygamberimizde, diyor ki ya Resulallah, ben diyor ezberimde kalmıyor. Allah Resulü buyuruyor ki İsta'in bi yeminik, sağ elinden istifade et. Yani yaz diyor. Bundan anlıyoruz ki demek sonradan müsaade edilmiş. Evet.
Az önceki, bir önceki dersimizde hadisle müsaadisle Kur'an-ı Kerim'in arasındaki farkı anlatırken müsaadisle lafız peygamberimize mana Allah'a ait olduğunu söyledik. Yani aradaki farkı gözetebiliyoruz buradan Kur'an-ı Kerim arasında. Yani burada hadislerin yazılmasını engel teşkil edecek bir durumun olmadığını görüyoruz o zaman. Yani böyle. Çünkü mana Allah'tan lafız peygamberden olduğu için yani Kur'an-ı Kerim'den ayrılmış oluyor. Yani ayrılığı fark edilebiliyor. Yani sahabe bunu fark edemiyorum. Yani o zaman bunu yasaklamıştık.
Yani herkes, şimdi mesela bu ilimler yerleştikten sonra, bunlar böyle ayrıldıktan sonra birbirinden, şimdi biz anlayabiliyoruz artık yani hangi ifadeler kutsi hadistir, hangisi değildir, hangisi ayettir artık anlaşılıyor. Ama o zaman daha o kadar bilinmiyor yani. Belki üslup farkı var ama acaba ne kadar, herkes ne kadar anlayabilecek? Bir ikincisi, yani Kur'an'la aynı sayfaya yazılması tehlikesi vardı. Çünkü çok miktarda ellerinde yazı malzemesi yok. Kur'an'la aynı sayfaya yazma ihtimalleri vardı. Ve bundan dolayı karışabilirdi yani. Ve zaman içerisinde acaba hangisi hadiste, hangisi ayetli gibi. Yani bu tehlikelerden dolayı Allah Resulü öyle hükmetmişti. Ve daha sonra herkes artık yani bunları hep, her şeyi yerli yerince anlamaya başladı. Bunun aynı yere yazılmaması gerektiğini anladılar. Belli bir şey oluştu insanlarda. Hadis nedir, ayet nedir? İyice anlayacak hale geldiler. Ondan sonra müsaade edildiği zaman kimse hata yapmadı. Adam akıllı yazdı. Yani işin başında bu tedbirin alınması aslında gerekiyordu. yoksa bugün acaba şu hadis midir, ayet midir gibi bir takım tartışmalar olabilirdi yani, eğer o gün o tedbir alınmış olmasaydı. Ve aynı zamanda tabi Allah Resulü bir de şunu yapmak istiyor. İnsanların yani birinci derecede Kur'an'dan istifade etmesini sağlamaya çalışıyor. Yani daima gündemlerinde Kur'an olsun. Birinci derecede Kur'an'a önem versinler. Başka bilgileri veya kitapları Kur'an'ın önüne geçirmesinler. Yani bir müddet yoğun olarak Kur'an'la meşgul olsunlar. Yani kendisi peygamber olduğu halde bile onların hadisle bile yani çok fazla o zamanlarda meşgul olmamasını, daha çok Kur'an'dan gıdalanmalarını istiyor. Yani daha temiz bir safi bir neslin meydana gelmesi için. Hadislerde şöyle bir risk var tabii. Şimdi mesela peygamberimizle sürekli beraber olamıyor adamlar. Yani sahabe-i kiram sürekli onunla beraber değil. Yani bir kısmını duyacak, bir kısmını duymayacak. Bundan dolayı zor olacak yani tamamen, hani yazın dese mesela, sürekli onunla beraber olma ihtiyacı duyacaklar. Bu sefer de yani faaliyetler duracak biraz da. Hem kendi özel işleri aksayacak. Hatta sahabeden mesela bazıları kendi aralarında anlaşırlardı yani. Mesela filan saatten filan saate kadar sen peygamberimizin yanında bulun. Öğrendiklerini iyice öğren. Sonra da yer değişelim. Ben geleyim. Mesai gibi yani. Vardiya sistemi. Böyle peygamberimizle sürekli olarak birlikte ya sen ya ben beraber olmuş olalım. Birbirimize sonra anlatalım. Bu arada ne dediğini sen bana anlat, ben sana anlatayım. Yani böyleleri dahi vardı. Yani şimdi herkesin tabii böyle bir imkanı da olmaz. Eğer yani benden duyduklarınızın hepsini yazın deseydi, bu durumda çok meşguliyet olacaktı yani. Herkes yani işi gücü, çünkü devamlı soru soruyorlar, o da devamlı konuşuyor yani. Çok zaman alacaktı yani. Yani aslında burada şunu görüyoruz. Biraz da İslami faaliyetlerin yayılmasını beklemiştir diyebiliriz yani. Yani sadece Kur'an kitaplarımızda en çok bunun üzerinde duruluyor. Yani Kur'an'la hadisin karışması tehlikesinden dolayı diye bunun üzerinde duruyorlarsa da, benim kanaatimce buna ilaveten, elbette bu doğru, ama buna ilaveten Kur'an'dan gıdalansınlar diye bir sebep de o, bir sebep de demin söylemiş olduğum, yani Allah Resulü insanların Kur'an dışında kaynaklardan çok fazla istifade edip de Kur'an'dan uzaklaşmalarından korktuğu gibi, Kur'an'ı ilimleri yaymak veya Kur'an'ın davasını yaymaktan daha fazla yazmakla uğraşırlar diye korkuyor. Yani sahabe her neslin bir vazifesi var yani. Bu onunla ilgili bir konu aslında. Her nesil kendi vazifesini bilmeli. Allah Resulü aslında onlara bunu göstermek istiyor. Yani şu anda vazifeniz bu değil. Anın vacibi bu değil yani. Mesele onunla ilgili kanaatimce. Anın vacibi nedir? Onu yapın. Yani şu anda anın vacibi Kur'an'ı yazın, yayın, anlayın, anlatın, faaliyet yapın. Koşturun, insan kazanın. Yazma işini daha sonra, biraz daha bu faaliyetler yerine oturduktan sonra, o zaman yazmaya zamanınız olacak. Yani şimdi buna zamanınız yok. Bence Allah Resulü'nün yani onları men etmesinin bir sebebi de, sürekli olarak onlar hadis yazmakla meşgul olmak zorunda kalacaklardı. Bu da az bir iş değil yani. Çünkü devamlı soru soruyorlar kendisine. O da sürekli anlatıyor. Bunlar da önemli sebeplerdir.
için kitapta hatta bir diyor ki yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sizin dediğiniz gibi yani Kur'an'la hadisler birbirine karışır tehlikesinden dolayı aynı sayfaya yazılmasın diye
yani o men eden hadisler benden bir şey duymuş olan imha etsin yazmasın diye buyuran hadislerden kasıt aynı sayfaya yazmasın demek istiyor. Yoksa başka rivayetlerde yazın, ilmi yazıyla tespit edin buyuruyor. Yani o bir nesih olmadığını, tevilin mümkün olduğunu ifade etmek istiyor. Hatta bir yani diyor ki burada bir nesih söz konusu değil demek istiyor yani aslında. Allah Resulü daha evvel yazmayın derken kastettiği şey yani aynı sayfaya yazmayın. Yazın derken de yani başka bir yere yazın demek istedi. Yani dolayısıyla bir nesih söz konusu olmamış oluyor o zaman.
Yani burada Abdullah bin Amr'a da izin vermesi, özel izin vermesi yani bunun tamamen yasaklanmadığını bize gösteriyor olabilir mi?
Tabii.
Alak Suresinin ilk 5 ayeti vahyin başlangıcı Allah Azze ve Celle'nin kalemle yazmayı öğretti şeklindeki ifadesiyle zaten yazmayın demesi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir tezat oluşturur.
Allah kalemle öğretendir ama yani elbette ki kalemden istifadeye ayet işaret etmiş oluyor. Yani Allah kalemle öğretendir. Doğru. Fakat şimdi eğer kalemle her ya kalem doğru kullanmazsanız, yanlış yere yazarsanız, yanlış şeyleri yazarsanız bir takım karışıklıklara da sebebiyet verirsiniz. Yani kalem yani her zaman iyi iş yapmaz yani bazen de karışıklıklara da sebebiyet verir. Eğer cahillerin elindeyse kalem baş belası da olabilir yani. Yani onun için Efendimizin orada kastettiği şey yani bilenler yazabilir, bilmeyenler bu işlere girmesinler demek istemiş de olabilir yani. Efendimiz zamanında yazılmış olan bazı sahifeler var mıdır? Evet, vardı. Allah Resulü bazı kimselere özel izin verdiği gibi bazı şeyde hayatın sonuna doğru da genel bir izin verdi. Çünkü artık herkes anladı meseleyi. Yazı yazmayı bilen herkes zaten bir kişi yazmadığı için birçok kişi yazdığı için hatalı yazan olsa dahi zaten ortaya çıkacağını artık kalbi kanaat getirdiğinde bir de dediğim gibi artık din yayıldı. Allah Resulü aslında ömrün sonuna doğru genel bir izin vermiş olması bir bakıma kendinden sonraki hadis ilminin temellerini atmak içindir. Çünkü Efendimiz çok iyi biliyor ki kendi hayattayken çok bir hadis yazılmış değil. Ama dinin de hadislere ihtiyacı var. Kur'an-ı Kerim'in açıklanması hadislerle olacaktır. Aslında Peygamberimiz ömrünün sonuna doğru hadisler yazabilirsiniz demiş olmakla hadis hareketini başlatıyor. Hadis ilminin yani hadis ilmi için yapılacak olan seyahatleri, gayretleri başlatmış oluyor. Ve işte ondan sonra zaten bazıları adam akıllı da yazmaya başladılar. Ve birçok sahabeden birçokları hadisleri yazdılar. Mesela Allah Resulü ölmeden evvel ölüm döşeğindeyken de buyurdu ki bana bir kağıt kalem getirin size bir şeyler yazdırayım. Benden sonra sapmamanız için size bir şeyler yazdırayım. Bu hadisten de anlıyoruz ki demek ki Peygamberimiz kendi sözünün yazılmasını istedi yani. Yani benden sonra sapmamanız için problemlerin çıkmaması için size bir şey yazdırayım. demek ki Allah Resulü yani bizatihi kendisi size yazdırayım dediğine göre, bu da daha sonrasında artık şartların değiştiğini ve artık yavaş yavaş Müslümanların yazmaya çizmeye alışmaları gerektiğini ifade eden bir rivayettir. Mesela Sa'd bin Ubade'nin yazmış olduğu bir sayfası vardı. Onun oğlu bu sayfeden hadisler rivayet ederdi. Ve Buhari bu sayfenin Abdullah bin Ebi Evfa'nın sayfasının bir nüshası olduğunu söyler. Yani demek ki buna muttali olmuş yani Buhari. O sayfayla o sayfanın aynı olduğunu, onun bir nüshasının bir örneğinin olduğunu söylüyor. Ve Abdullah hadisleri bizzat yazarak toplardı ve başkalarına da okurdu. Başkaları gelip onun huzurunda okurdu. Doğru olup olmadığını böylece kontrol ederdi. Yine mesela Semura bin Cundub o da hadis yazıyordu. Büyük bir hadis kaynağı meydana getirmişti. Mesela Cabir bin Abdullah, onun da bir sayfası vardı. Mesela Sahih Müslim'in müellifi İmam Müslim mesela bu sayfede hacla ilgili hadislerin olduğunu söyler. Demek ki kendisi haber almış. Yani bu sayfada Cabir bin Abdullah'ın sayfasında hacı nasıl yapılacağına dair hadisler olduğunu tespit etmiş. Onunla ilgili bir şeyler yazmış demek ki Cabir. Mesela tabiinin büyüklerine Katade rahimahullah bu Cabir'in sayfasını diyor ben Bakara suresinden daha iyi bilirim. Neden? Bakara'dan daha üstün olduğundan değil. Bakara'yı zaten Allah'ın kelamı herkes biliyor. Zaten sağlam olarak ellerimizde mevcut. O yüzden Bakara'yı çok iyi ezberlemese de bir şey olmaz. Zaten sonuçta var yani. Herkes biliyor, herkeste de var. Ama Cabir'in sayfası herkeste olmadığı için onu daha iyi öğrenmiş. Ben diyor ben Cabir'in sayfasını çok daha iyi bilirim. Bu yani hadise gösterdiği ihtimamı anlatmak isteyen bir cümle. Tabii şu anda bu nüsha, onun yazmış olduğu nüsha elimizde var mıdır? Hayır. Mevcut değil. Şu anda henüz daha bulunmuş değil. Yani belki ileride bir gün bir yerden bir tarihi eser olarak, bir vesika olarak bir gün bir araştırmacı veya bir denk gelir bir yerden çıkar mı? Çıkar. Olabilir ama şu ana kadar elimize geçmiş değil. Yalnız şunu söylemek lazım. Bu yazılmış olan hadis nüshaların birçoğu elimizde değil ama yani peygamberimiz zamanında yazılmış olanlar elimizde değilse de fakat bunlar sahabe arasında konuşuluyordu. O yazılı olduğu için sahabe döneminde bunlar birbirlerine bu hadisleri rivayet ediyorlardı. Birbirlerine alıp okuyorlardı. Ve dolayısıyla da o hadisler daha sonraki muhaddislere kadar da gelmiştir yani büyük çoğunluğu. Ama o yazdığı yani kendi elle yazmış olduğu o nüsha yok yani dünyada kaybolmuş gitmiş. Ama o hadislerin birçoğu İmam Buhari'lere, İmam Müslim'lere bir yolla gelmiş yani sonuçta birçoğu gelmiştir. Çünkü yazılı olduğu için sahabe arasında konuşuluyor mutlaka. Bir olay olduğunda, bir durum olduğunda, bir soru sorulduğunda açıp oradan gösteriyor, o hadisi söylüyor. Dolayısıyla da yani bunlar bize gelmemiş olsa bile bize gelmiş olan kitapların, Buharilerin, Müslümlerin, Tirmizilerin içerisinde bir yerlerde kayıtlıdır. Yani büyük bir çoğunluğu. Yani bunlar tamamen kaybolmamıştır. Aynı şekilde bir de Sayfe-i Sadıka, Abdullah İbni Amr İbni As'ın Sayfe-i Sadıkası var. 1000 kadar hadis var bu Sayfe-i Sadıka'da. Doğru sayfa yani. Sayfe-i Sadıka demek yani doğru sayfa yani emin yani kendisi. 1000 kadar hadisi emin olduğu hadisleri yazmış. Öyle bir Sayfe-i Sadıka'nın olduğu. Bu da elimize ulaşmamış ama muhtevası biliniyor ve bu sahifenin olduğu kesinlikle biliniyor. Yani o yazdığı belgeler, yani yazılı olarak elimizde mevcut değilse de kesin olarak bildiğimiz bir şey var ki, yani bu sahife o zaman yazılmıştı, peygamberimiz döneminde vardı. Bu biliniyor. Sahife-i Sadık olarak da meşhur olmuş o zaman. Ve İmam Ahmed'in müsnedinde yer aldığı biliniyor. Yani İmam Ahmed bir muhaddis olarak o sayfayı sadıkadan istifade etmiş, bize gelmemiş. Ama o belki o zaman İmam Ahmed'e gelmiş yani. Ya da ona yani direkt olarak gelmemişse de rivayet olarak, yani belgesiyle beraber kitap olarak gelmemişse de, eline ulaşmamışsa da, o kitaptaki sayfayı sadıkadaki hadisler İmam Ahmed'e ulaşmış. En azından büyük bir çoğunluğu İmam Ahmed'in müsnedinde yer aldığı biliniyor. Ve dolayısıyla peygamberimiz zamanında hadislerin yazıldığının önemli bir delilidir. Sahife-i Sadıka'nın var olduğunu kesin olarak bilinmesi. Yani ondan sonraki kitaplarda Sahife-i Sadıka'dan bahsediyor. Yani Sahife-i Sadıka'da şöyle idi, şöyle gördüm, şöyle okudum gibi rivayetlerden anlıyoruz ki o zaman da bu varmış. Ama şu an elimizde olmayabilir. Ya mesela diyelim ki bundan mesela 1000 sene evvel yaşamış birisi diyor ki mesela filan kitapta okudum ki işte şöyle şöyle şöyledir. Ama o kitap bugün elimizde yok. Olabilir. Ama onun o sözünden ne anlarız? Demek ki öyle bir kitap varmış. Ama bize gelmemiş demek. Daha sonraki asırlarda kaybolmuş. Ama onun o sözünden böyle bir kitabın varlığı ispat olmuş olur. İşte aynen öyle. Sahife-i Sadıka bize gelmediyse de, fakat biz kesin olarak biliyoruz ki öyle bir kitap vardı. 1000 kadar hadis içeriyordu. Onunla ilgili başka rivayetler var. Onlar arasında konuşulan bir konu. Herkes biliyor. Birçok rivayet var onunla ilgili. Ve yine rivayetlerde İmam Ahmed'in o hadisleri kendi kitabına aldığı da bildiriliyor. Dolayısıyla asıl nüsha elimizde olmasa da bu rivayetler de birer delildir ki demek ki o hadislerin çoğu Müsned'de, Müsned-i Ahmed'de var ve de o dönemde hadislerin yazıldığının da bir delili olmaktadır yani. Hatta Abdullah İbni Amr Efendimiz'e gelip ya Resulallah diyor, sizden duyduklarımı yazayım mı? Efendimiz yaz buyuruyor. Peki diyor, öfkelendiğiniz zaman da yazayım mı ya Resulallah? Çünkü bazı kimseler kendisini tenkit etmişler. Demişler sen Efendimiz'den duyduğun her şeyi yazıyorsun. O da bir insandır, bazen öfkelenir. İcabında yanlış bir şey söyler. Her şeyi yazarsan böyle olmaz demişler. O da gelip bunu peygamberimize soruyor. Diyor ki bana böyle diyorlar ya Resulallah. Yazayım mı yazmayayım mı? Efendimiz buyuruyor ki yaz. Çünkü ben öfkelensem de Hak'tan başka bir şey söylemem. Yani ben sizin gibi değilim. Ben vahyin kontrolü altındayım. Ben öfkelensem de yine doğruyu konuşurum. Sizin gibi böyle kendimi kaybetmem yani. Yani Allah Resulü'nün tabii ki böyle bir hususiyeti vardı. Hakikaten de öfkelendiği zamanlarda da Hak'tan başka bir şey söylememiştir. Ve zaten kendisini kaybedecek şekilde bir öfkesi de olmamıştır. Her zaman dengeli olmuştur. Kendisinin kaybettiği görülmemiştir. Yani böyle çıldırdığı mesela, saçmaladığı, çok öfkelendiği mesela filan. Yani Allah onu öyle koruyordu yani. Hiç kimse böyle bir laf edemez. Ve Allah Resulü'nün bu sözünden anlıyoruz ki yaz, çünkü ben öfkelensem de Hak'tan başka bir şey söylemem. Demek ki onun bu izni ile artık ondan sonra Abdullah İbni Amr İbni As rahat rahat yazmıştır. Ve öyle söyleyenlerin de sözünün yanlış olduğu ortaya çıkmıştır. Yani demek ki sahabeden bazıları peygamberimiz öfkelendiği zaman icabını yanlış konuşabilir. Yani çünkü o da insandır gibi düşünüyorlarmış. Evet, insan olmaya insan. Tabi ilah değil. Gaybı da bilmez. Tamam da. Fakat Allah'ın kontrolü altında olduğu için, sürekli örnek olmak zorunda olduğu için Allah onu koruyor. Yani bu noktayı düşünememişler. Yani öfkelense de yine de Allah onun yanlış konuşmasına izin vermez. O noktayı düşünememişler ve Efendimiz'e sorulunca Efendimiz yaz demiş. Hatta Abdullah İbni Amr İbni As bu sahifeyle ilgili olarak diyor ki Resulullah'tan yazdığım bir sahifedir. Bunu açıkça kendisi söylüyor. Bizzat diyor Resulullah'tan yazdığım bir sahifedir. Ve hayatı bana sevdiren iki şey vardır diyor. Birisi bu sahife, bir de Vehda diye bir yerde diyor bir tarlam vardı, arsam vardı, onu diyor Allah yoluna bağışladım. Bu iki şey diyor beni çok sevindirir. Evet. Mesela Ebu Hureyre radıyallahu anh da onunla ilgili olarak diyor ki Abdullah İbni Amr'dan başka diyor kimse benden daha çok hadis rivayet etmemiştir. Çünkü diyor ben yazmazdım, o yazardı. O yüzden o beni geçti diyor yani. Ama tabii bize hepsi gelmemiş. Daha doğrusu o nüsha zaten hiç bize gelmemiş. Fakat rivayetlerde 1000 kadar hadis olduğunu söylüyor. Ebu Hureyre'den ise gelen rivayetler 5200 küsürdür. Hadis ilminde birincidir aslında kendisi. Ama belki de Abdullah İbni Amr İbni As da onun kadar yaşasaydı, onun kadar hadis rivayetinde bulunsaydı, ezberindekileri de söyleseydi, belki de Ebu Hureyre'yi de geçerdi. Bilemeyiz. İşte belki onu kastediyor yani Ebu Hureyre. Yahut da tevazu gösteriyor. Yani o benden daha çok bilir. Çünkü o yazardı, ben yazmazdım. Ben yalnız ezberlerdim. Yani burada aslında yazmanın önemini de işaret etmiş oluyor. Yani keşke ben de yazsaydım demek gibi bir şey bu aslında. Kendisi de bazı şeyleri yazmış da olabilir ama daha çok Abdullah İbni Amr'ın yazdığını söylüyor. Ve mesela onun yanında bu sayfayı görenler olmuş mu? Evet, mesela Mücahit, mesela tabiinin büyüklerinden Mücahit mesela diyor ki ben gözümle gördüm. Sayfayı Sadık'a Abdullah İbni Amr yanındaydı diyor, gördüm. Yani bunlardan anlıyoruz ki böyle bir şey kesinlikle var yani. Yani onun belki bir gün çıkar ortaya. Eğer çok sağlam bir şey yazdıysa, böyle deriye falan güzel böyle bir şey yazdıysa, bir gün bir yerde çıkabilir yani. Ve bugün mesela dünyada böyle değişik bir sürü eserler bulunuyor. Allah korumak isterse bakarsın bir gün bir yerden bir kayanın altına böyle güzel, Allah onu korumuş, sağlam bir şekilde bakarsın bir yerden çıkmış. Mümkündür yani, tarihi vesikalar sürekli olarak zaten çıkıyor. 3000 yıllık, 5000 yıllık, 50.000 yıllık icabında şeyler bulunuyor, tarihi eserler bulunuyor. O da bir gün bulunabilir. Belki de vardır, dünyanın bir yerinde saklamış da olabilirler. O da mümkündür ama herhalde daha bulunmamış olsa gerek. Bir de Allah Resulü'nün bizzat yazdırdığı, Türkiye'de Medine vesikası olarak bilinen, meşhur edilen o vesika da var. Bizzat Peygamberimiz tarafından yazdırılmış olan, gerek Hudeybiye anlaşması, gerekse bu Medine vesikası. Medine vesikasında Medine'de yaşayan müşrikler, putperestler, Yahudiler ve Müslümanlar. Bu üç unsur arasındaki anlaşmadır Medine vesikası. Yani bu üç millet nasıl yaşayacaklar, hakları nedir? Yahudilerin hakları nelerdir? Putperestlerin hakları nelerdir? Müslümanlarınki nelerdir? Bir durum olduğu zaman son sözü kim söyleyecektir? Kimin hakimiyeti olacaktır? Bu Medine Vesikası diye meşhurdur. Allah Resulü zamanında yazılmış. Kaç madde hatırlayamadım şu anda ama 40 küsür maddeydi yanlış değilsem. Her neyse yani bu peygamberimiz zamanında yazılmıştır. Bundan da anlıyoruz. Demek ki Allah Resulü hayattayken daha yazılıyordu yani. Sonuçta oradaki maddeler peygamberimiz yazıyor, yazdırıyor yani. Hadistir yani. Hadis olmuş oluyor. Dolayısıyla bundan anlıyoruz ki Allah Resulü hayattayken demek hadisler yazdırmış bazılarını, bizatihi kendi yazdırmış. Hangilerini yazdırmış? Daha ziyade anlaşma tarzında olanları. Kalıcı olsun diye ve yarın birisi inkar edemesin diye. O çünkü anlaşmadır. Anlaşma metni olduğu için onu bizatihi yazdırıyor. Ama yine de sonuçta bu bir hadis yazımı faaliyetidir yani. Çünkü onun sözü hadistir. Mesela Abdullah İbni Amr bu demin söylemiş olduğum sayfaya sadıkaya çok düşkün olduğu için şöyle Mücahit onu görürce demiş ki yani almak istemiş, almış bir yere saklamış İbni Amr, onu görünce Mücahit de alıyor, şöyle bir bakayım diyor filan, mani oluyor kendisine. O da diyor ki ya sen benden bir şey esirgemezdin hani. Yani beni çok severdin. Niye izin vermiyorsun bana? Diyor ki onunla benim arama kimse giremez. Ben diyor onu bizzat Resulullah'tan diyor kendi ağzından yazdım onları. Yani aman bir şey olur, korkuyor yani kaybolur maybolur falan, yırtılır mırtılır diye. Korkusundan onu kimseye vermek istemiyor. Evet. Mesela İbn Abbas radıyallahu anh, o da ufak çocuktu o zaman ama peygamberimizin meclislerine gider ve yanında götürdüğü levhalara Resulullah'tan duyduğunu olmasa da Resulullah'tan duyanlardan duyduğu hadisleri ve sünneti, sireti yazardı. Ve öldüğü zaman da bir deve yükü kitap bıraktığı rivayetlerde gelmiştir. Hepsi peygamberimizle ilgili, hadislerle ilgili veya onun siretiyle ilgili. Bir deve yükü kitap bırakmış İbn Abbas. Onun talebesi Said İbn Cübeyr, o da ondan hadis yazardı. Kağıtları tükendiği zaman elbisesine yazarmış. Elbisesi de yer kalmadığı zaman elinin içine yazarmış, avucuna yazarmış, koluna yazarmış. Ondan sonra eve gittiği zaman başka bir yere kaydedermiş hemen. Yani bu şekilde ilim o günün şartlarında yani bu kadar üzerinde durmaları bu ümmetin büyük, bu ümmet için büyük bir şereftir. Hiçbir peygambere de böyle bir şey nasip olmamıştır. Allah azze ve celle bu ümmete nasip etmiştir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in korunmasını Allah kendi üzerine almıştır. Kur'an'ın korunması manasının da korunması demektir. Yoksa yalnızca lafızlarının korunmasıyla Kur'an korunmuş olmaz. Lafızlar korunur ama mana bozulursa neye yaradı? Mananın da korunması demektir. Mananın korunması da hadislerle mümkündür. Yani hadislerin korunmasıyla yani. Yani hadisler olmadan Kur'an'ı anlayamazsınız. Bazı ayetler anlarsınız da bazı ayetler anlayamazsınız. Yani tereddütlerde kalırsınız. 2-3 ihtimal çıkar bazen. Yani o Arapça metinde birkaç ihtimal çıkar. Acaba hangisidir doğru olan? Bunu anlamak bazen mümkün olmaz. O zaman hadislere başvurmak şart olur. Hadisler o ihtimallerde hangisinin doğru olduğunu söyler. Yani Kur'an'ın hadise ihtiyacı vardır. Hadisin beyanına, açıklamalarına ihtiyacı vardır. Onun için Allah Azze ve Celle madem ki kitabını korumaya söz veriyor, o halde hadisleri de koruması gerekiyor. Yani bu ayet Allah'ın Kur'an'ı koruyacağına dair verdiği bu söz aslında Kur'an'ın manasının anlaşılabilmesi için, yanlış anlamalardan korunabilmek için hadislerin de korunmasına dair verilen bir sözdür. Ama gerektiği kadarıyla ve mana olarak, lafız olarak değil, mana olarak gerektiği kadar hadisin, yani Kur'an'ı anlayabileceğimiz kadar hadisin korunması gerekiyor. Yoksa Kur'an korunmuş olmaz. Onun için Allah Azze ve Celle sahabeye böyle bir arzu veriyor. Tabiine, tebeut tabiine, İmam Buhari'lere böyle bir arzu veriyor. Herkes oturup hadis sonradan yazmaya başlıyor. İlk zamanlarda izin verilmediği için yazmıyor ama sonradan herkes yazmaya başlıyor. Ve yani Kur'an'ı bu kadar mesela şey yapmayan, yani yazmaya çalışmayanlar hadis yazmaya başlıyorlar. Neden? Zaten Kur'an her tarafta var. Onda zaten artık şüphe yok. O zaten hallolmuş, yazılmış. O tamam yani. Onun için hadise sıra geldiğinden dolayı onun üzerinde duruyor. Yoksa haşa hadisi Kur'an'dan daha üstün gördüğünden, daha önemli gördüğünden değil. Yani Kur'an zaten tamamlanmış, zaten yazılmış, her tarafa dağıtılmış, sorun kalmamış zaten. Hadiste sorun olabilir. Hani hatırlarsan usulü tefsirde Kur'an'ın toplanması konusunu, bir araya getirilmesi konusunu konuşmuştuk. Hazreti Ömer ilk halife Ebu Bekir Sıddık'a gidip de ne demişti? Kur'an'ı bir araya toplayalım. Çünkü hafızlar şehit oluyor. Bizden sonraki nesiller tartışmaya başlayabilir. Yani biz daha hayattayken, daha Kur'an'ı bilenler hep hayattayken, daha nüshalar elimizdeyken biz bu işi yapalım. Sonraki nesiller tartışmaya girmesin. Öyle de yaptılar sonuç itibariyle. O zaman gerekli olan oydu. Daha sonrasında da hadisler için bu ihtiyaç hasıl oldu. Önce Kur'an, sonra hadisler için bu ihtiyaç hasıl oldu ve Kur'an'ı toplayanlar hadisleri de topladılar. Ve iyi de ettiler. Yoksa bugün mesela kulaktan kulağa hadis kim bilir hangi şekle girerdi yani. Öyle değil mi? Yani 3-4 nesil Ahmet Mehmet'ten, o Hasan'dan, o Hüseyin'den bu şekilde sağlam insanlardan oluşan bir rivayet zinciri ile bu kayıtlara geçti. Alimler tarafından, işin uzmanları tarafından, hem zeki insanlar, hem çok takva insanlar, hem konuyu çok iyi bilen insanlar ve çok da güzel esaslar ile ölçüler koyarak bu hadisleri toplamış olmaları bizim için büyük bir nimettir. Geçmiş ümmetlerden bir kısmı kitaplarını terk ettiler. O peygamberlerinden rivayetlere çok önem verdiler. Bir kısmı da tam tersi, kitaplarına önem verdi, peygamberlerinden gelene önem vermediler. Elhasılı ikisi de yanlıştı. Kitaba da önem verilmeliydi, peygamberlerinden gelene de önem vermeliydiler. Çünkü peygamber kitabı açıklar. Böyle ikisinden birisi olunca, birisi olmayınca, yani kitap var, hadis yok, hadis var, kitap yok falan, böyle bir durum olunca tabii din muhafaza olunmuş olmuyor yani. Yani dinin muhafazası hem kitabın hem hadislerin muhafazasıyla mümkündür. Çünkü Kur'an'da geçmeyen binlerce meseleyi peygamberden öğreniyoruz yani. Onun hayatından öğreniyoruz. Onun için hadisler korunmasa kitap da korunmuş olmaz. Kitabı da anlayamayız. Kitap elimizde duruyor ama gel de anla, tartışmalara sebebiyet verecek birçok müteşabih ayetler var. Bazen muhkem gibi görülenlerde bile müteşabihlik bir yön var. Yani benzer birkaç ihtimal çıkıyor ortaya. Bazen ayet muhkem gibi görünüyor ama muhkem olmayabiliyor. Onun için Kur'an'ın korunması, hadislerin korunmasıyla mümkündür. Kur'an'ın manasının yani korunması. Birçok ayet için bu geçerlidir. Bazı ayetler hadis olmadan da anlaşılır. Tamam, ama bazıları hadissiz anlaşılmaz. Bilhassa ahkam ayetleri. Veya birkaç ihtimal çıkan, yani bir yönüyle müteşabih olan, ilmi araştırmalar sonucunda anlaşılabilecek olan müteşabih, o kısımdan olan müteşabihler, onlar hadisler sayesinde çözülebiliyor. İlmi araştırmalar sonucunda oradaki üç ihtimalden mesela hangisinin doğru olduğu hadisle çözülüyor. Onun için hadislerin korunması lazımdı ve Allah Azze ve Celle'nin bu ümmete bu duyguyu vermiş olması, sahabe, tabi'in, tabi'in dönemlerinde o nesiller bu işi üzerine almış olmaları, her neslin bir görevi var. İşte onlar da o görev yerine getirdiler. Yani Allah Resulü ilk Müslümanlara şimdilik anın vacibi bu değildir. Hele siz Kur'an'ı öğrenin ve anlatın yeter dedi. Zaten de ilk zamanlardaki hadisler ahkam hadisleri de değildi. Çünkü Mekke'de zaten ahkam yoktu. Çok nadirdi yani Mekke'de gelen hükümler. O yüzden daha ziyade Peygamberimizin sireti, hayatı söz konusuydu. Mücadelesi söz konusuydu. Zaten bu mücadele de sonradan da anlatılabilirdi de yani. Öyle değil mi? Yani mesela Peygamberimizin yaptığı mücadele, koşturması, yorulması, başına gelen bir takım olaylar, yani bunlar zaten unutulmaz ve bunlar daha sonra da anlatılabilir. Ahkam değil yani. Ahkam daha ziyade Medine'de son yıllarda zaten ard arda ahkam ayetleri gelmeye başlıyor. Bunların açıklamaları tabii gerekiyor. Ve onun için Peygamberimiz de yani bu hususta usul kitaplarında ben bir şey hatırlamıyorum ama benim kanaatim yani o ahkamın çoğaldığı yıllarda Efendimiz müsaade etmiş de olabilir yani. Yani çünkü artık açıklama gereken helaller, haramlar ile ilgili meseleler çoğalınca Efendimiz artık ondan sonra yazın demiş de olabilir. Zaten öncekiler daha çok dava boyutu, mücadele. Yani hatta onların bir kısmı eksik olsa da bir şey olmaz yani. Sonuçta 100 tane olay Efendimizin başından geçmiş, sahabe 100 olayı da anlatmış. 80 olayı, 50 olayı, sonuçta mücadele. Şöyle oldu, böyle oldu. Yani misaller çok olabilir ama sonuçta mücadele yani. O yüzden bunların hepsini yazmayın demiş de olabilir. Ama sonrasında ahkam gelmeye başlayınca iş biraz daha değişmiş ve daha çok yazma ihtiyacı hasıl olmuştur. O zaman da Efendimiz yazın demiştir. Ve bunlardan hepsini anlıyoruz ki demek ki sahabe yazmaya başlamış. İbn Abbas da işte kendi çocukluğunda duyduklarını ya da kendinden sonra, daha doğrusu Peygamberimizden sonra sahabenin büyüklerinden duyduklarını yazardı ve bir deve yükü kitap bıraktı. Sonra da bu oğlu Ali'ye intikal etmiş. Kendinden sonra oğlu Ali'ye geçmiş bu kitaplar ve onlardan istifade edilmiştir. Ve işte o bir deve yükü kitap denilen ve oğlu Ali'ye bıraktığı o kitaplar daha sonra İbn Abbas'ın görüşleri olarak sahabe arasında yayılmıştır. Ve bugün elimizdeki tefsirlerde İbn Abbas'a göre bu mesele şöyledir, İbn Abbas bunu şöyle anlıyor gibi ifadeler görürsünüz. Onlar işte bunlardan elde edilmiştir. Yani o yazmış olduğu bir deve yükü kitaptan elde edilmiş olan bilgilerdir. Yani demek ki ondan da bize böyle İbn Abbas'a ait olduğu kesin olarak bilinen bir kitap tarzında bir şey gelmemişse de fakat görüşler olarak gelmiş. Yani daha sonra sahabe arasında, tabi'in arasında bunlar konuşulmuş. Yani İbn Abbas şöyle diyor, onun görüşü şudur, şöyle bir hadis rivayet ediyor gibi. Dolayısıyla yani İbn Abbas'tan bize aynen gelmemiş olsa bile o yazmış olduğu nüsha, ama bir şekilde bir rivayet de bize yine gelmiş yani onlar. Onun aslı kaybolmuşsa da oradakiler sahabe arasında, tabi'in arasında konuşuluyor. Tabi o tabi'in arasında İbn Abbas'ın görüşü buydu diye konuşuluyor ve onlar sonraki alimler tarafından nakledilmiş. Yani aslında araya gitmemiş gene. O nüsha kendisi kaybolsa da başka kanallardan bu sefer gelmiş. Çünkü bir hizmet vermiş, yazmış. O mutlaka bir şekilde gelecek yani sonraki nesillere. Kendi kitabı olarak gelmese de başka birinin kitabında bir bölüm olarak yine gelmiş. Ebu Hureyre'den de mesela böyle bir yazdırdığı bir şey var. Hemen bin Münebbih sayfası. Bu Sayfetu Hammam diye tanınmışsa da aslında Ebu Hureyre'nin ona yazdırdığıdır. Yani demek ki Ebu Hureyre yazmıyormuş ama yazdırıyormuş yani. Abdullah İbni Amr İbni As'tan farkı o. O kendi yazardı eliyle. Ebu Hureyre eliyle yazmıyordu. Yazdırıyordu ama. Ve bu da yine aynı şekilde bir delildir ki demek ki ilk zamanlarda yazılmaya başlanmış. Yani hicri olarak 50'li yıllarda, çünkü Ebu Hureyre hicri 58'de vefat etti. Demek ki hicri 58'den evvel Ebu Hureyre bunu Hammam bin Münebbih'e yazdırıyormuş. Demek ki yani hicri olarak hicri 1. asrın ortasında yazılmış eserler var yani. Ve bu eser bize kadar da gelmiş. Düşünün yani. Hicri 50. yılda ya peygamberimizden 30-40 sene sonra yazılmış olan bir eser bize kadar gelmiş. Bu çok önemli ve kesin bir delil yani bu. Peygamberimiz bizi gören sahabinin yazdırdığı, Ebu Hureyre'nin yazdırdığı bir eserin varlığı kesin olarak biliniyor. Bu çok önemli bir noktadır. Mesela Muhammed Hamidullah bu Hammam bin Münebbih'in sayfasının iki nüshasını bulmuş. Biri Berlin'de, biri de Dimeşik'te, yani Şam'da. İki nüshasını bulmuş bunun. Muhammed Hamidullah araştırmacıdır. Bu asırda yaşadı. Yani kısa bir süre önce vefat etti. İstanbul'a da sürekli gelir giderdi. İlim adamı. Bazı görüşleri farklı olsa da fakat ilim adamıdır. Ve sürekli vesika arayan, Efendimizin yazmış olduğu mektupları, nerede mesela duysa bir mektup var, tarihi eserleri bulunduran bir kütüphane mesela. Diyelim mesela Kahire'de var tarihi eser kütüphanesi. Zaten içeriği insanlar almıyorlar da o tarihi vesikaların filmleri çekilmiş. Küçük filmler halinde sana veriyorlar. Sen orada koy, şeye takıyorsun, televizyon gibi bir şey. Orada okuyorsun yani o şekilde. Öyle zaten vermezler vesikaları. Hepsinin fotoğrafları çekilmiş. Araştırmacılara yardımcı olmak için araştırmacı oradan gidiyor, istiyor, şunu istiyorum diyor, onu oradan veriyorlar kendisine. Oturup orada masalar var, masalarda. Kahire'de böyle tarihi eser büyük bir kütüphane var, tarihi eser yazmalarının, el yazmalarının bulunduğu büyük bir kütüphane var. Fazla bir müşterisi yok ama yani ilim adamlarının gittiği, çalıştığı bir yer. Muhammed Hamidullah bu gibi yerleri kaçırmazdı. Ve bu şekilde elde etmiş olduğu ve maalesef elde etmiş olduğu vesikaların bir kısmı da Avrupa'dan elde etmiştir. Berlin'de, şurada, burada. Yani buralara kaçırılmış, götürülmüş bu vesikalar. Müslümanlar kendi vesikaların kıymetini bilmeyince böyle işte kaçırmış, götürmüşler. Bu mesela Hammam bin Münebbih'in sayfası da bulunan hadislerin birçoğu İmam Ahmed'in Müsned'inde var. Buhari'de de var. Bunlar yani Buhari'de ve İmam Ahmed'de olması bu sayfaya olan güveni de arttırmaktadır. ve kesin bir delil olmaktadır. Yani buradan şuna varmak istiyoruz. Mesela müsteşrikler diyorlar ki Hicri 2. asrın başından itibaren yazılmaya başlandı, tedvin edilmeye başlandı. Halbuki bu yalan. İşte mesela bu Hemman bin Münebbih'in sayfası elimize kadar ulaşmış ve Ebu Hureyre'den almış, yazmış. Ebu Hureyre zaten Hicri 58'de öldü. Yani demek ki işte Hicri 50'de filan yazdırmaya başlamış. Yani öyle 100, yani peygamberimizden 100 sene sonra filan değil. Yani o 40 sene sonra zaten yazıldığı kesin olarak biliniyor yani. Yani peygamberimiz hayattayken yazıldığı biliniyor da hani onlar elimize gelmemiş. Başka kitaplarda biliyoruz onları. Ama bu şu an elimizde mevcut nüshası, mevcut olan bir kitap ve dolayısıyla da Goldziher gibi bir takım müsteşriklerin dediklerinin doğru olmadığı. Çünkü onlar diyor, o diyor ki o ve onun gibiler Hicri 2. asrın başından itibaren yazılmaya başlandı. Halbuki öyle olmadığını görüyoruz. Hicri 1. asrın ortasında zaten yazılmıştı. Yazılanlar var. Daha evvel de yazılanlar var. Daha evvel ifade ettiğim gibi Abdullah İbni Amr İbni As'ın sadıkası Efendimiz hayattayken yazdığı. Ebu Hureyre bunu tasdik ediyor. Evet diyor, ben yazmazdım, o yazardı diyor. Yani aslında sayfa-i sadıka, Cabir bin Abdullah'ın sayfası vesaire diğerleri, bunlar Efendimiz hayattayken de yazılmış ama bu Hemman bin Münebbih'in sayfası Efendimizin ölümünden sonra Ebu Hureyre'nin yazdırdığı bir sayfedir ve hani daha sonraki yani zamana ait, ama o bile Hicri 50'lerde yazılmıştır. Yani Goldziher'in dediği gibi 2. asrın başında, yani 110'lu yıllarda filan değil yani. Yani bu hususta bu elimizde önemli bir delildir. Aslında tabi Goldziher'in hedefi nedir? Malum yani Müslümanların hadislere olan güvenini sarsmak vesaire. Bir gün İstanbul'da askerken sene 91 bir kitap fuarı vardı. Bir arkadaş, bir rahmetli oldu bir astsubay arkadaşı, ben aldım götürdüm biraz kitaplara, kitap görsün diye. Kitap fuarında gezerken baktım misyonerlerin bir standı var. Hepsi İncil, içerisi tamamen İncil, Tevrat dolu. Böyle bir stand, anladım bunların misyoner olduğunu. Biraz konuşalım dedim bunlarla. İşte konuşmaya başladık. O arada iki kişiydiler. Birisi baktım kayboldu. Baktım biraz sonra iki kişi olarak geldiler. O kaybolan birini aldı getirdi. Hocalarını almış getirmiş. Şöyle baksan uzaktan yani tarikatçı falan zannedersin. Aslında rahip. Kılık kıyafeti ve cübbe giymiş. Başında bir takke gibi bir şey. Ondan sonra sakalı filan da var. Yani şöyle baksan tarikatçı zannedersin yani. Ondan sonra ben dedim siz dedim yani nasıl güveniyorsunuz bu İncil'lere? İsa Aleyhisselam zamanında yazılmamış. Yani en erken yazılan İncil bile İsa Aleyhisselam'dan 40 sene kadar sonra, 50 sene kadar sonra, 60 sene kadar sonra 4 İncil, yani bir kısmı 80 sene sonra yazıldı biliniyor. Ve kimden almış da yazmış, yani ravisi kim, hangi silsileyle, yani o da yok yani. Yani yazılmış tamam da falan, hangi silsileyle yazılmış, yani kim kimden, o kimden, o kimden almış da sana kadar gelmiş. Mesela Markos'a gelmiş mesela bu. Yani Markos, Matta, Luka, Yuhanna, bunların havari olduğu da kesin değil çünkü. Kendileri de bunu yani kendi aralarına tartışmalı, yani havarileri görmüş kimseler oldukları ihtimali daha yüksek. Havari de değiller. Büyük ihtimalle hem havari olsa bile bunu kendi mi gördü İsa'yla, her orada anlattığı olayı kendisi mi yaşadı? Mesela Matta'ydı zannedersem. Matta İncil'inde mesela diyor ki, anlatıyor 10-15 sayfa sonra, İncil'den 10-15 sayfa sonra İsa ile tanıştığını anlatıyor, daha yeni. Peki o zamana kadar sen kimden aldığını anlatıyorsun böyle? İsa ile tanıştığı anı anlatıyor. 15 sayfa sonra, misal yaklaşık olarak söylüyorum, İsa ile nasıl tanıştığını, İsa'nın kendisinden düş peşime dediğini. Demek ki en azından sen ondan sonra tanışmışsın. Peki bu evvelkilerde kimden aldığını da anlattın? Hani ravin kim senin, yani hangi raviye dayanıyorsun? Neyse, ben böyle itiraz edince bana dedi ki, peki dedi, siz dedi nasıl Buhari'ye falan güveniyorsunuz dedi. Tam cevap verecektim. Allah selamet versin, bir Müslüman kardeşimiz hiç konuya hakim değil. Ben o zaman askerdim, sakal yok, bıyık yok filan, ben herhalde bir şey yerine koymadı herhalde, ne anlarsın sen gibi düşündü. Konuya girdi, kendisi sakallıydı, o yüzden tek benden farkı oydu. Üstünlük noktası sakaldı. Konuya girdi ama konuya hiç hakim değil. Alakasız ayetler, hadisler söylüyor. Dedim ki, muhterem bak dedim, bu adam Hristiyan. Buna ayet söylemenin bir gereği yok dedim yani. Konuya hakim değildi. Yani konuyu karman çorman etti, tartışmaya döktü. Bırakmadı ki konuşalım. Halbuki ondan evvel biz yarım saat konuşmuştuk. O sonradan gelmişti. Ben şimdi öndeyim, konuşuyorum, ayakta konuşuyoruz böyle. Kitap varında. Ben farkında değilim. Arkamız bütün insan dolmuş. Yani belki 50 kişi bizi dinliyormuş o sırada tartışmamızı. Biz ilmi tartışıyoruz yani. Delillerle konuşuyoruz. Ben farkında değilim. Arkamız dolmuş. Herkes bizi dinliyor. O mübarek de bunu görünce, bir de ben gelip bir de ben konuşayım dedi herhalde. Çünkü bu sakalsız bıyıksız bunu anlar dedi herhalde. Düşünemedi yani benim asker asker olduğumu. Neyse. Bunun cevabı şuydu yani. Şimdi bir kere biz, ben sana İncil'i soruyorum, sen bana Buhari diyorsun. Ben sana diyorum ki, sen İncil'e nasıl güveniyorsun, Allah'ın kelamı olarak görüyorsun? Şimdi bunun karşılığında sen bana Kur'an'ı söylemen lazım. İncil'e mukabil Kur'an'ı söylemen lazım. Sen bana Buhari falan diyorsun. Bir kere bir oyun yapmaya kalkışıyorsun küçücük aklınla, ama böyle olmaz bu. Bu ilmi bir tartışma olmaz yani o zaman. Yani İncil'in mukabilinde Kur'an'a sen nasıl güveniyorsun demeliydin bana. Onu diyemiyor. Çünkü çok iyi biliyor ki bütün dünya kitaplarında yazılı ki Efendimiz hemen gelir gelmez ayetleri yazdırıyordu. Hem herkes ezberliyor, hem de namazlarda okuyorlardı. Bunu bildiği için onu söyleyemiyor. Buhari'ye nasıl güveniyorsunuz diyor. Konuyu saptırıyor. Topu taca atıyor yani aslında. Sonra birinci cevabı bu. Bir kere ben sana İncil dedim. Yani hadisi demedim yani. İkincisi, ben Buhari'ye güvenirim. Çünkü Buhari ilmi kriterleri meydana getirmiş ve filan filandan filan filandan filan filandan diye aktarıyor. Ve de çok ince elekler meydana getirmiş. Didik didik didik didik etmiş. Koca bir usul hadis ilmi meydana gelmiş. Rical kitapları meydana gelmiş. Bir sürü ravin hayatı, kökü, kömecini incelemiş, araştırmışlar. Kaç bin ravi incelenmiş. Yüz binlerce ravi incelendi hadisler için. Buhari'ye ben bu yüzden güveniyorum. Sen de bana lütfen söyler misin? Acaba bu Markos kimden almış, bu Luka kimden almış, bu Yuhanna kimden almış? Hele bir söyle bakayım hele. Hangi kriterlere göre bunu aldı da bunu yazdı böyle? Ve yani hiçbir alakası yok Buhari'nin güvenilirliği ile Markos'un, Matta'nın, Luka'nın, Yuhanna'nın güvenilirliği arasında hiç alaka yok yani. Çünkü kendileri bile hatta diyorlar ki Markos'a göre. Mesela bizim, bende var mesela kitaplar, işte onlardan kitabı satın aldım o zaman, kitabı mukaddes, içinde Tevrat, Zabur, İncil hepsi var. Onda mesela diyor ki Markos'a göre, Matta'ya göre, Luka'ya göre, Yuhanna'ya göre, yani demiyor Allah'ın kelamını, diyemiyor yani. Ona göre o yani böyle yazıyor. Hatta kendi alimleri bile der ki bunlarda hata olabilir, çünkü sonuçta bunlar insandır. Yazanlar, yazarlar hata etmiş olabilirler. Çünkü o kadar çok hata çıkıyor ki, çelişkiler çıkıyor ki mecburen bunu söylemişler yani. Yani bu İslam alimlerinin sözü değil. Bu Hristiyan alimlerinin sözü yani. Yani hata olabilir diyorlar. Bana yani şimdi o konuya uzun girmeyeceğim de, bana söylediği şey yani siz nasıl Buhari'ye güveniyorsunuz? Buhari de mesela işte 150-200 sene sonra filan işte yazılmıştı bunlar. Arada kaç nesil var? Tamam da ama bunlar, bu silsileler belli ve kriterleri var. Hepsi biliniyor, tanınıyor. Seninki öyle değil. Ve bizim elimizde yani bu Buhari evet daha sonra yazmış ama fakat daha evvelden var olan kitaplar var. Peygamberimiz zamanındayken yazılmış olan eserler var. Şu an onlar bize gelmemiş olabilir. Yani ama ona gelmiş, belki Buhari'ye ulaşmış yani o. Öyle değil mi yani, bize gelmeyebilir ama Buhari'ye, Buharilere gelmiş. İşte mesela Hammam bin Münebbih'in sayfası mesela. Yani bakın Hicri 50'de yazılmış olan bir şey. 50'li yıllarda yazılmış. Yani öyle 200 sene sonra değil yani. Efendimiz'den 30-40 sene sonra yazılmış yani. Şimdi bu o mesele gelince aklıma o hatıram geldi. Yani sanki bütün hadisler 200 sene sonra yazılmış gibi konuşuyor. Halbuki böyle değil. O 200 sene sonra, evet, o nedir? Toplanması, bir araya getirilişi, dizayn edilişi, başlıklar atılmış, bab bab ayrılmış, tasnif edilmiş, uydurmalar şunlar bunlar temizlenmiş. Yoksa evvelden de var hadis kitapları. Yani Buhari'den evvel İmam-ı Azamlar, İmam Caferler neye göre fetva veriyordu? Yani Buhari yokken bunlar neye göre fetva veriyordu? Bunlar neye göre namaz kılıyordu? Neye göre bunlar zekat veriyor, hac yapıyordu? Laf mı yani şimdi bu? Bunlar hepsi o hadis kitapları da ellerindeydi. Hadisler biliyorlardı, duyuyorlardı, yazıyorlardı. Hepsi de vardı ellerinde. Buhari'nin özelliğine, Buhari bunlar kaç bin tanesini bir araya topluyor. İşi gücü bu oluyor onun. İnce elekler meydana getiriyor, tek tek tasnif ediyor, başlıklar atıyor. Sahih olanını olmayanını ayırıyor. Buhari bu işi, ilmini yapıyor. Tasnif ediyor. Bir ilim dalı meydana getiriyor. Yani mesela diyelim ki Einstein'dan evvel mesela fizik yok mu? Newton'dan evvel fizik yok mu? Var. Var da yani bunlar zamanında biraz daha oturuyor ilim dalı. Kürsüsü meydana getiriliyor. Yani onun yan dalları kuruluyor falan filan. Yoksa daha evvelden de fizik var, matematik var, kimya var yani. Onun gibi yani bu nokta önemli. Yani Buhari, Müslim işte şu kadar yıl sonra bunları topladı. Bunlara nasıl güvenilecek? Bir kere ilmi kriterler meydana getirildi. Ve de öyle çok fazla bir asır sonra da değil. Yani 3-4 nesil, 5 nesil. Yani arada 3-4 nesil derken 3-4 nesil değil daha doğrusu. 3-5 adam, ravi. Ya mesela diyelim şu anda beraber yaşıyoruz. Mesela sen bana bir hadis söylüyorsun. Mesela ben senden öğrenmiş oluyorum onu. Ben de başkasına söylüyorum. Aslında yaşımız yakın yani birbirine. Yani böyle arada 3-5 ravi var. 3-5 nesil değil daha doğrusu. Olsa ki ne olacak? Yani sonuçta çok fazla bir zaman geçmiş değil. Ve ellerinde zaten hadis kaynakları var. Ve bunlara da bakıyorlar. Ve sağlam ölçüler meydana getirmişler. Yani bunun İncil'le filan, İncil'le böyle bir ilmi çalışma olmamıştır. Ve mesela İsa Aleyhisselam'ın o lafı orada söylerken mesela kim duydu? Ravisi yok. Mesela diyelim Matta anlatıyor. Neye göre anlatıyorsun sen Matta? Neye göre anlatıyorsun? Ya kimden duydun bunu? Mesela bizim hadislerimiz böyle mi? Ne diyor mesela filan filandan, filan filandan, filan filandan. O da bana dedi ki, Resulullah şöyle buyurdu. Bizimkiler böyle. Sende var mı böyle? Ve o olsaydı dahi onları incelediniz mi? O raviler kim? Sağlam mı? Değil mi? Kafası çalışıyor mu? Çalışmıyor mu? Deli mi? Mecnun mu? Neyin nesi? Sahtekar mı? He? Hayır, bu da yok. Böyle bir faaliyet de yapılmamış. Yani Hristiyanlıkta veya Yahudilikte böyle bir hadis çalışması yok. Hadisi boş verelim. Kitap çalışması yok. Yani Tevrat üzerinde, İncil üzerinde böyle bir çalışma yok ki. Bırak yani hadisleri. Onun için yani bu Müslümanlara Allah bunu nasip etmiştir. Bu bizim için bir şereftir.